Bugün sizi çalıştıracağız, olur mu? Şimdi biz Titus kitabı çalışıyoruz. Bu yaz boyunca Titus kitabı çalışacağız birlikte. Fark var diye bir vaaz serimiz var. Neden? Çünkü kilise ile bulunduğu kültür arasında kocaman bir fark var. Fark olsun. Bizim davranışlarımız, bulunduğumuz kültürün davranışlar arasında iyice bir fark olsun istiyoruz. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bu ne? Bir yapboz parçası değil mi? Büyük resmi neydi biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ben de bilmiyorum. Tam yani ben de bilmiyorum. Yani büyük resmi bilmeden bu hiçbir anlamına gelmiyor. Değil mi? Tamam. Size bir roman parçası okuyacağım. Tamam mı? Bir paragraf okuyacağım. Hıçkırarak, bağırarak ağlamak istiyordu. Onu da yapmak imkanı yoktu. Çığlıklarını içine, gözyaşlarını dışına akıtılarak sessiz sessiz ağladı. Konstantin durmadan, ağlamak hale, ağlama ferayan, sana kötülük etmeyeceğim deyip duruyordu. Feraye ise keşke elimde bir silah olsaydı da bütün kurşunları ferayem diyen o ağzının içinde boşaltsaydım diye düşünüyordu. Peki hikaye ne? Okuyan var mı? Okumak ister misin? Yani Konstantin kim? Feraye kim? Hiç bilmiyoruz. Aynen öyle. Tamam. Yani olaylar dizisini bilmeden bu sayfa hiçbir anlamına gelmiyor, değil mi? Şimdi bir filmden bir kesinti göstereceğim size.
Dur sen de Said abi hemen akbaba gibi ya.
Hele bir elime öp bakalım değil mi? Maşallah. Ay.
Maşallah.
Ay vallahi çok yakıştı. Maşallah. Maşallah. Uy.
They're spitting.
Oh my God, why are they spitting?
Pamela, they're spitting.
Why are they spitting on
I don't know
her?
Why they're spitting.
Why are they spitting on you? Sweetie, stop. What? What's happening? Abraham, neden tükürüyorlar? Müslüman oldum işte.
Onun için tükürüyorlar zaten.
What?
Yani nazar için, nazar. Good thing, good thing. Gerçekten çok güzel oldu ama. Vuy. Maşallah.
Yani bağlam bilmeden bu sahne hiçbir anlamına gelmiyor değil mi? Ama yani filmi seyreden var mı? I Love You. Harika bir film. Tavsiye ederim tamam. Ama film konusunu bilmeden izlediğimiz kesinti saçma gibi gelir. Ama bütün filmi izlediğimizde aslında kritik bir sahneydi. Bugün neden konuşacağız? Aslında Elçi Pavlos Titus'a bir mektup yazıyor. Tamam mı? Ve bu mektup kilisedeki davranışla ilgili. Yani bizim davranışlarımız nasıl olsun diye. Ama her şey başlamadan önce, hiçbir şey yazmadan önce Pavlos bu üç ayet yazıyor. Ve ne diyor? Diyor ki ben sizin büyük hikayenin bilmenizi istiyorum. Tanrı'nın büyük resmini bilmenizi istiyorum. Yoksa herkes bir parça olarak ne rolü yerine getirmesi gerektiğini bilemez. Tamam mı? Herkes bir romanın bir sayfası olarak neler yapmamızı gerektiğini bilemiyoruz. Büyük hikayeyi bilmemiz lazım, anlamamız lazım. Çünkü Tanrı'nın zaten büyük bir tasarısı var. Başlangıçtan sonuna doğru devam edecek. Ve biz hepimiz o hikayenin birer bir parçasıyız. Tamam mı? Ve aslında bugün onu çalışacağız. Şu üç ayet okuyacağım. Pavlus'tan Titus'a mektup 1. bölüm 3 ayet ekranda gösterilecek. Bugün birçok ayete bakacağız. Ama hepsi ekranda gösterilecek, tamam mı? O zaman Pavlus'tan Titus'a 1:1. Tanrı'nın seçtiği kişilerin iman etmeleri, Tanrı yoluna uygun gerçeği anlamaları için Tanrı'nın kulu ve İsa Mesih'in elçisi atanan ben Pavlus'tan selam. Elçiliğim yanan söylemeyen Tanrı'nın zamanın başlangıcından önce vaat ettiği sonsuz yaşam umuduna dayanmaktadır. Kurtarıcımız Tanrı'nın buyruğuyla bana emanet edilen bildiri de Tanrı kendi sözünü uygun zamanda açıklamıştır. Ve burada Pavlos Tanrı'nın büyük tasarısı özetliyor. Üç ayete özetliyor. Aslında Tanrı'nın başlangıçtan ibaret olan tasarısı budur. Ve hepimiz İsa Mesih'e imanlı olarak bu dramaya, bu hikayeye dahil olduk. Tamam mı? İman ettiğimiz zaman hepimiz Mesih'le birleşerek, Mesih'le tek olduk iman ettiğimiz zaman ve artık bu dramanın birer bir parçasıyız. Hepimiz bir rolümüz var ve bugün bunu anlayacağız. Çok çok çok önemli. Çünkü büyük hikaye bilmeden bu ne anlama geldiğini hiç anlayamayacağız. Tamam mı? Ve aslında Adem'deki doğan herkes ki her insan oğlu Adem'de doğdu. Hepimiz Adem'in soyundan geldik. Herkesin hikayesi kısacası şöyle. Doğum, çaba ve ölüm. Ne güzel. Ama aslında kısacası hayat ondan ibaret. Doğuruyorsunuz, çabalayarak yaşıyoruz ve ondan sonra günün birinde ölüyoruz. O kadar. Ama Mesih'teki olan hikaye bambaşka. Farklı bir hikayeye dahil olduk. Farklı bir hikaye, çok daha dramatik, çok daha yaşamaya değer bir hikayeye dahil olduk. Ve bugün o hikayeye bakacağız. Ne yapacağız? Bütün kutsal kitabı özetleyeceğiz bugün. Ona var mısınız? Hazır mısınız? Bir saatimiz var, tamam. O zaman başlayalım. Şu üç ayetlere göre aslında Tanrı zamanın başlangıcından önce vaatler verdi kurtuluş hakkında. Ve eski antlaşma boyunca peygamberler aracılığıyla vaatler veriyordu. Ve bugün birkaç vaade bakacağız, tamam mı? Ve peygamberler vaatler veriyordu. Günün birinde bir kişi gelecek. Günün birinde bir şey olacak diye. Ve hepsi geleceğe doğru bakıyorlardı. Tamam mı? İsa Mesih gelince bütün eski antlaşmadaki hepsi yerine getirdi. Gerçekleşti kendinde. Ve ona bakacağız. Bir ayet var bunun hakkında. 2 Korintiler 1:20. Çünkü Tanrı'nın bütün vaatleri Mesih'te evettir. Tanrı'nın bütün vaatleri, eski antlaşmadaki bütün vaatleri Mesih'te nedir? Evettir. Tamam mı? Bütün vaatleri Mesih'te yerine gelir. Ondan sonra biz iman ettiğimiz zaman, baptiz olduğumuz zaman ne oldu bize? Biz Mesih'le birleştik. Mesih'le bir olduk. Artık kimliğimiz onda bulunuyor. Mesih'teyiz, değil mi? Ne demek? Demek ki Mesih'te ne varsa bizde de var. Ve biz bütün bu vaatlerin mirasçılarıyız, tamam mı?
Ve birinci Korintlilerle şöyle diyor. Birinci Korintliler 10-11 bu olaylar başkalarına ders olsun diye onların başına geldi. Çağların sonuna ulaşmış olan bizleri uyarmak için yazıya geçirildi. Ne diyor? Diyor ki eski anlaşmadaki yaşanan bütün hadiseler aslında neden onların başlarına geldi? Bizim için. Bizim için örnek olsun diye. Bizim için bir miras olsun diye. Ve biz bunların mirasçılarıyız. Petrus başka bir yerde şöyle dedi. Samuel ve ondan sonra konuşan peygamberlerin hepsi bu günleri duyurdu. Sizler peygamberlerin mirasçıları. Tanrı'nın atalarınızla yaptığı antlaşmanın mirasçılarısınız. Tamam mı? Biz peygamberlerin mirasçılarız. Kimiz? Kimiz? Peygamberlerin mirasçılarız. Onlar vaat ettiler. Mesih'te bütün bu vaatler yerine geldiler, gerçekleştiler. Ve Mesih bize bir miras olarak bunların hepsini bize verdiler. Tamam mı? Birazdan buna daha ayrıntılı bir şekilde bakacağız ama haberiniz olsun. Şimdi en son gününde İsa Mesih geri gelecek. Tamam mı? İki gelişi var. Birincisi oldu 2012 sene önce. Şimdi zaman devam ediyor. Tamam mı? 1000 sene geçti. 2000 sene geçti. 2012 sene geçti. Ne kadar kaldığını bilmiyoruz. İsa Mesih ne zaman geri geleceğini bilmiyoruz. Yarın olabilir. O zaman şunu alıp buraya yapıştırmam lazım. 3000 sene sonra olabilir. Tamam, bilmiyoruz. Ama günün birinde İsa Mesih yücelikle birlikte, meleklerle birlikte zaferli olarak geri gelecek ve o gün her şey, tarih bitecek. Ve sonsuz yaşama kavuşacağız. Tamam mı? Ve o günde bütün bu vaatler yerine gelecek tam bir şekilde. Her şey tamamlanacak. Tamam mı? O zaman vaat var. Mesih'te yerine gelmesi var. Biz kilise olarak Mesih'e iman edenler olarak mirasçılarıyız. Ve günün birinde bir tamamlanma olacaktır. Tamam mıyız? Okey. Tamam. Şimdi çalışalım. İlk vaat kime verildi? Havaya verildi. Tamam mı? Notlarınızda var. Burada vaatlerimiz yazılıyor isterseniz. İlk vaat havaya verildi. Tanrı havaya ne dedi? Aslında Adem ile Hava cennet bahçesinde ne yaptılar? Günah işlediler. Meyve yediler. Yasaktı. Şimdi meyve yemek çok önemli. O zaman yasaktı. Meyve yediler. Bahçeden kovuldular. Tanrı onlara bir şeyler söyledi. En sonunda Havva'ya bir vaat verdi. Aslında onu okuyacağız şimdi. Yaratılış 3.15. Aslında Havva'ya değil de şeytana verildi. Tanrı burada şeytana konuşuyor. Yılana konuşuyor. Tamam mı? Biraz zor. Şeytan yılan halinde bahçeye girmiş. Tanrı ne dedi? Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek. Sen onun topuğuna saldıracaksın. Havva'ya bir vaat verdi. Dedi ki, Havva, senin soyundan bir kişi gelecek ki şeytanın başını ezecek. Tamam mı? Bir kişi gelecek ki şeytan seninle başa çıkacak. Seni tamamıyla yenilgiye uğratacak. Seni büyük bir hezimete uğratacak. Öyle bir vaat verdi. Bir kişi gelecek. O kişi kimdi? İsa Mesih. Her şey İsa Mesih'te yerine geliyor. İsa Mesih çarmıhta olduğu zaman şeytanı yendi. Şeytanı yendi. Kolosililer 2.15 yönetimlerin ve hükümranlıkların elindeki silahları alıp onları çarmıhta yenerek açıkça gözler önüne serdi. Yani şeytanı yendi, silahlarını hepsini aldı ve hepsi onun önüne serdi. Yendi çarmıhta. Tamam mı? Büyük bir zafer oldu. Şimdi o zafer, şeytana karşı o zaferi bize bir miras olarak verdi. Güzel bir miras. Değil mi? Bize ne dedi? Romalılar 8:37. Ama bizi sevenin aracılığıyla, yani İsa Mesih'in aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. Neyiz? Galiplerden üstünüz. Ne demek? Demek ki İsa Mesih şeytanın başını ezdi. Şeytanla başa çıktı. Biz de Mesih'teyiz. Şeytan nerede? Bir Korintliler 15:57 Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizi zafere ulaştıran Tanrı'ya şükürler olsun. Bizi zafere ulaştıran Tanrı'ya şükürler olsun. Tamam mı? Ve şimdi biz şeytana karşı zaferliyiz. Ama her zaman öyle gözükmüyor, değil mi? Her zaman öyle gözükmüyor. Ama günün birinde bir tamamlanma olacak. Ve o günde ne olacak? Vahiy bölümünde 12:9. Büyük ejderha. Şimdi yılandan ejderhaya döndü. Tamam mı? Büyük ejderha. İblis ya da şeytan denen, bütün dünyayı saptıran o eski yılan melekleriyle birlikte, yani kötü melekleri, cinlerle birlikte yeryüzüne atıldı. Bundan sonra gökte yüksek bir sesin şöyle dediğini duydum. Tanrımızın kurtarışı, gücü, egemenliği ve Mesih'in yetkisi şimdi gerçekleşti. Şimdi, yani o günde, bu gelecekle ilgili. Şimdi gerçekleşti. Çünkü kardeşlerimizin suçlayıcısı, onları Tanrımızın önünde gece gündüz suçlayan aşağı atıldı. Tamam mı? O günde ejderha, yılan aşağı atılacak tamamıyla. Şimdi bu gerçeklere göre, bu hikayeye göre nasıl yaşamalıyız? Nasıl yaşamalıyız? Birinci şey şu. Şeytandan korkmayın. Çünkü Mesih onu yendi. Tamam mı? Ve geleceği biliyoruz. O zaman şeytandan korkmayın. Yani kabuslardan, cinlerden, kötülükten korkmamamıza gerek yok. İsa Mesih adıyla dua edebiliriz. İncil'de ne diyor? Şeytana karşı direnin. O da sizden kaçacaktır. Kaçacaktır. Korkmamamıza gerek yok. Tamam mı? Ve eğer kötülükten korkarsınız eğer, bugün sizin için dua etmek istiyoruz. Tamam mı? Çünkü bu gerçeklere göre ondan korkmanıza gerek yok. Çünkü Mesih'te bir yetki var şeytanın üzerinde. Okey, ikinci vaata geçelim. Ben bunu çizmedim. Ben çizseydim daha da beter. Şimdi ikinci vaat İbrahim'e verilen vaat. Uluslara bereket. Tanrı İbrahim'e ne dedi? Seni büyük bir ulus yapacağım. Seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsanlayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak. Ne dedi? Kısacası, seni bereketleyeceğim, sen de başkalara bereket olacaksın. Çok basit, tamam mı? İki şey. Seni kutsayacağım, sen de o kutsanma başkalarla paylaşacaksın. Çok kolay, değil mi? Seni bereketleyeceğim, o bereket herkese vereceksin. Tamam mı? Harika. Şimdi Mesih gelince o vaat yerine geldi. Çünkü Mesih'e kadar sadece İsrail oğulları içindi. O bereket sadece Yahudiler içindi. Aslında bütün uluslara için değildi. Ama Mesih gelince o vaat aldı ve o da İbrahim'in soyundan geldi. O zaman bütün uluslara, bize dahil, o vaat yaydı. Tamam mı? Ve ne diyor Galatalılar 3:16? Vaatler İbrahim'e ve soyundan olana verildi. Tanrı birçok kişiden söz ediyormuş gibi ve soyundan olanlara demiyor. Soyundan olana demekle tek bir kişiden, yani Mesih'ten söz ediyor. Yani o vaat aslında İsa Mesih hakkındaydı. İsa Mesih içindi. Ve İsa Mesih o bereketi aldı ve bütün uluslara yaydı. Cömert bol bir kepçeden herkese verdi. Bize dahil, İngiltere'ye dahil, Türkiye'ye dahil, Lawrence'a dahil. Herkese. Batıdan, doğudan. Şimdi Mesih'te olanlar bu vaati alıyor. Anlamışız artık, değil mi? Bu nasıl gidiyor? Hikaye. Harika. Eğer Mesih'e aitseniz, İbrahim'in soyundansınız. Vaade göre de mirasçısınız. Galatçılar 3:29. Bu vaade göre mirasçıyız. Ne demek? Demek ki Tanrı seni bereketlemek istiyor. Tanrı sana bir bereket vermek istiyor. Neden? Ki sen o bereketi alıp başkalarla paylaşabilirsin. Sadece sende kalmasın. Bayat olur eğer saklarsın. Tamam mı? Herkesle paylaşacaksın. Ve en son gününde ne olacak? Vahiy 7:9. Bundan sonra gördüm ki her ulustan, her oymaktan, her halktan, her dilden oluşan, kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık tahtın ve kuzunun önünde duruyordu. Hepsi de birer beyaz kaftan giymişti. Ellerinde hurma dalları vardı. Neden bilmiyorum. Belki sıcaktı. Klima yoktu. Bilmiyorum. Cennette klima olacak mı? Çünkü harbiden cennet sıcak olacak, değil mi? Yoksa ben gitmem. O yüzden harika. Yani günün birinde bütün bu vaatler yerine gelecek. Bütün uluslar orada olacak. Bütün uluslar bereketlenmiş olacak İsa Mesih'te. O vaat için yaşıyoruz. Peki o gerçeklere göre nasıl yaşamalıyız? Gitin her yerde oraya bereket taşıyorsun. Tamam mı? İşe gidiyorsun. Yarın sabah işe gideceksin. Orada Tanrı'dan bir bereket taşıyorsun. Tamam mı? Bereket hamalıyız. Gittiğimiz her yerde taşıyoruz bu bereket. Tayinin çıktı mı? Yeni bir eve taşındı mı? O zaman komşularına bereket ol. İş yerinde arkadaşlarına bereket ol. Tanrı seni kutsadı. Sen de herkesi kutsayabilirsin. Tamam mı? Nasıl bereket olabiliriz? Yani davranışlarımızla, sözlerimizle. Değil mi? Bir kişi geçiyor, üzülüyor. Bir dakika onunla konuş. Acelemiz olmasın. Tamam mı? Çünkü binlerce sene önce Tanrı İbrahim'e dedi ki, seni bereketleyeceğim, sen de herkese bir bereket olacaksın. Tamam mı? Harika. Üçüncü vaat. Bir kral gelecek. bir kral gelecek. Aslında Tanrı Davut'a şöyle bir vaat verdi. 2 Samuel 7:12 Sen ölüp atalarına kavuşunca senden sonra soyundan birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim. Adıma bir tapınak...
Güzel, tamam. Tanrı Davut'a konuşuyor. İlk dediği şey neydi? Öleceksin. Haberin olsun.
Ondan sonra Tanrı her zaman bize doğruluğu söylüyor, değil mi? Senin soyundan birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim. Adıma bir tapınak kuracak olan odur. Ben de onun krallığının tahtını sonsuza dek sürdüreceğim. Ne kadar zaman? Sonsuza dek sürdüreceğim. Ben ona baba olacağım, o da bana oğul olacak. Çünkü her şeyin kralı kimdir? Tanrı'dır. Tanrı diyor ki Davut senin soyundan bir kişi gelecek. O bir kral olacak. Ve onun krallığını, onun tahtını sonsuza dek sürecek. Tamam mı? Ve nasıl bir kral? Mükemmel bir kral, kusursuz bir kral. Hepimiz adaletsizlikten bıktık, değil mi? Hepimiz haksızlıktan bıktık artık. Yani dünya sistemi bozulmuş. Onu biliyoruz. Herhangi bir ülkeye gidersen en iyi hükümet bile bozulmuş. Kusursuz değil, mükemmel değil. Ama hepimiz bir önder bekliyoruz ki tam doğrulukla egemen sürecek, değil mi? Tam bir doğrulukla, tam bir yetkiyle o kişiyi bekliyoruz. Ve İsa Mesih geldi, ne dedi? Matta 1:15 zaman doldu diyordu. Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, müjdeye inanın. Ne dedi? Dedi ki ben geldim ve ben kralım. Ve benim krallığım geldi. Tanrı'nın egemenliği geldi şimdi. İsa Mesih öyle dedi. O egemenliğine nasıl gireceğiz? Nasıl girmiş olabiliriz? Tövbe edin, müjdeye inanın. Ve o zaman ne oluyor? Biz İsa Mesih'in krallığına giriyoruz. O da bizim kralımız oluyor artık. Biz ona boyun eğiyoruz artık. Yani ben kendi kararlarımı vermiyorum artık. Değil mi? Ona göre yaşayacağım. Kral odur. Kral odur. Ve Luka 12:32 öğrencilerine, kilisesine ne dediyse korkma ey küçük sürü çünkü babanız egemenliği size vermeyi uygun gördü. Tanrı babamız olarak bizden hiçbir şey esirgemiyor. Değil mi? Biz de ona baba diyebiliriz artık. Biz de onun evlatlarıyız artık. Ve o krallık bize verildi. Bize verildi. Değil mi? Ve en son günde İsa Mesih geri gelince Vahiy 11 7. melek borazını çaldı. Gökte yüksek sesler duyuldu. Dünyanın egemenliği Rabbimizin ve Mesih'inin oldu. O sonsuzlara dek ne yapacak? Egemenlik sürecek. Tanrı'nın önünde tahtlarında oturan 24 ihtiyar yüzüstü yere kapandı. Tanrı'ya tapınarak şöyle dediler. Her şeye gücü yeten, var olan, var olmuş olan Rab Tanrı. Sana şükrediyoruz. Çünkü büyük gücünü kuşanıp egemenlik sürmeye başladın. Burada bir çelişki var değil mi? Tanrı'nın egemenliği geldi ama henüz gelmemişti. Ama aynen öyle biz yaşıyoruz. Çağların ortasında yaşıyoruz. Tanrı'nın egemenliği geldi. Yani İsa ne yapmak isterse yapabiliyor. Ama henüz her şeyi onun ayaklarının altında görmüyoruz. Öyle gözükmüyor şimdi. Çünkü günün birinde tamamıyla gelecek. Ve hep bu çelişkiye göre yaşamalıyız. Mesela hastaları için dua ettiğimiz zaman bazen iyileşiyorlar. Çünkü İsa Mesih kralın adıyla, o yetkisiyle dua ediyoruz. Ve hastalık ondan korkarak çıkıyor ve adam iyileşiyor. Ama bazen aynı imanla dua ediyoruz ama olmuyor. Çünkü krallık geldi ama henüz gelmedi. Ve biz burada yaşıyoruz. Zor. Zor. Ama yine de İsa Mesih'in adıyla dua ediyoruz. Onun yetkisiyle ilan ediyoruz. Ve cesaret alıyoruz onun krallığından, onun tahtından. Ama günün birinde onun krallık tamamıyla gelecek. Oh, o gün için hasret çekiyoruz değil mi? Biz gideceğiz değil mi Amin? Şimdi, dördüncü vaat. Nasılsınız, iyi misiniz? Eyvallah, devam edelim. Şimdi dördüncü vaat. Bir kefaret sunulacak. Tanrı'nın kuzusu. Tanrı'nın kuzusu. Eski antlaşmada böyle bir sistem vardı. Günah işledim. O günahtan nasıl arınabilirim? Bir koç satın alacağım. Tamam mı? Benim gel koçum. Evet. Hazır mısın? Tamam. Şimdi benim ellerim onun kafasına koyarak sanki işlediğim bütün günahlarım ona atılmış oluyor. Benden ona. Ondan sonra kurbanı kesiyorum. Onun kanı akıyor. Ölüyor ve o kanıyla birlikte günahlarım yok oluyor. Ve ben temiz oldum. Tamam mı? Öyle bir sistem vardı. Bir problem vardı. Yarın yine de günah işleyeceğim. Yarın yeni bir koç satın almam lazım. Öyle bir kısır döngü var ya. Günah işliyorum. Günah şey kesiyorum. Ve onlar pahalı oluyor değil mi? Geçen sene kaç para... 400 lira mıydı? Evet, çok pahalı abi. Yani her gün öyle bir şey mümkün mü? Kusursuz olmam lazım. Tamam. İmkansız benim için. Evet. O zaman Yeşaya bir vaat verdi. Yeşaya peygamber bir vaat verdi. Yeşaya 53. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Diyor ki, kusursuz bir kurban gelecek, bir kuzu gelecek ve bütün günahların, bütün dünyanın günahlarını ortadan kaldıracak. Ve ondan bahsediyor şimdi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi. O baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı. Kesme götürülen kuzu gibi, kırkıçların önünde sessizce duran koyun gibi açmadı ağzını. Kimden bahsediyordu? Evet, kimi görüyordu geleceğe baktığında vahiy durumdayken? İsa Mesih, bir kişi gelecek. Kusursuz bir kurban olarak. Hepimizin günahlarımızı ortadan kalkacak. Ve Yahya, İsa Mesih'i gördüğünde ne dedi? İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. İşte o. Bekliyorduk ya. Geldi. Nihayet geldi. Ve o kurban, o kefaret hepimiz içindi. Hepimiz içindi. İbraniler 10-12. Oysa Mesih günahlar için sonsuza dek geçerli tek bir kurban sunduktan sonra Tanrı'nın sağında oturdu. Tek bir kurban. Onun ölümü hepimiz için yeterliydi. Neden? Çünkü Tanrı'nın oğluydu. Ve en son gününde kurtulmuş olan herkes Mesih'e ne olarak tapınacaklar? Mesih'e ne olarak tapınacaklar? Kuzu olarak. Yani vahiy bölümünde geleceğe bir görmüş oluyoruz. Tamam mı? Vahiy bölümünde gelecekle ilgili şeyler söyleniyor. Ve vahiy 5-7 kuzu gelip tahta oturanın sağ elinden tomarı aldı. Ne tomarı o? Hep merak ettim. Kefaret sertifikası. Ulusların kefareti sertifikası. Tanrı yazdı. Artık bağışlanmışsınız diye bir sertifikası vardı. Ve kim Tanrı'nın elinde o sertifikası aldı? Kuzu. İsa Mesih. Tomarı alınca 4 yaratıkla 24 ihtiyar onun önünde yere kapandılar. Her birinin, bu ihtiyar her zaman yere kapanıyorlar değil mi? Her zaman düşüyorlar. Her birinin elinde birer lir ve kutsalların duaları olan buhur dolu altın taslar vardı. Yeni bir ezgi söylüyorlardı yerdeyken. Tanrı'ya o şekilde bak. Tomarı almaya, mühürlerini açmaya layıksın. Kim layık? İsa Mesih. Çünkü boğazlandın. Ve kanınla her oymaktan, her dilden, her halktan, her ulustan insanları Tanrı'ya satın aldın. Onları Tanrımızın hizmetinde bir krallık haline getirdin. Kâhinler yaptın. Dünya üzerinde egemenlik sürecekler. Sonra tahtın, yaratıkların ve ihtiyarların çevresinde çok sayıda melek gördüm. Seslerini işittim. Sayıları binlerce binler, on binlerce on binlerdi. Yüksek sesle şöyle diyorlardı. Boğazlanmış kuzu, gücü, zenginliği, bilgeliği, kudreti, saygıyı, yüceliği, övgüyü almaya layıktır. Kim? Boğazlanmış kuzu. Boğazlanmış kuzu. Ardından gökte, yeryüzünde, yer altında ve denizlerdeki bütün yaratıkların, bunlardaki bütün varlıkların şöyle dediğini işittim. Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek tahta oturanın ve kuzunun olsun. Amin. Boğazlanmış kuzu. Bu gerçeklere göre nasıl yaşamalıyız? Nasıl yaşayalım? Yani burada tepki neydi? Tapınmak. Minnettar olmak, şükretmek. Çünkü İsa Mesih bizim için feda etti. O zaman yaptığımız her şey tapınma olsun. Daha önce Tedor abi dediği gibi. Yani para verdiğimiz zaman tapınma olsun. İşe gittiğimiz zaman tapınma olsun. Çocuklarımızı yetiştirdiğimiz zaman tapınma olsun. Çünkü kuzu için yapıyoruz. Onun sayesinde o şeyler bizim için mümkün. Yoksa ölüydük. Beşinci vaat. Yoel'e verilen vaat, kutsal ruhun dökülmesi. Tamam mı? O zaman Yoel diye bir peygamber vardı. Resim var ya. Ya kutsal ruh için ne resim bulacaksın ki? Tamam. Olsun. Yani onu gören var mı? Yoksa çizebilirsin. Tamam. Ondan sonra bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Yaşlılarınız düşler. Neden yaşlılarınız? Çünkü şekerleme yapıyorlar değil mi? Yaşlılarınız düşler, gençleriniz görümler görecek. O günler kadın, erkek, kullarınızın üzerine de ruhumu dökeceğim. Yani herkes. O zamana kadar eski anlaşmaya bakarsan kutsal ruh sadece özel kişilerin üzerine özel görevler için geldi. İlyas peygamber, Musa. Yani özel kutsal kişilerin üzerine kutsal ruh indi. Ama burada Yoel diyor ki hayır, günün birinde sadece Tanrı adamları için değil, sadece vaazlar için değil. Aslında herkesin üzerine kutsal ruhumu dökeceğim. Kızlar, erkekler, yaşlılar, gençler, çocuklar. Neden olmasın ki? Herkesin üzerine dökülecek. Ve İsa Mesih gelince, İsa Mesih bir adam ki tamamen kutsal ruhla doluydu. Tamam mı? Yaptığı her şey kutsal ruhun gücüyle yapabildi. Ve şimdi onun en yakın arkadaşlarından biri Petrus. İsa Mesih göğe alındıktan sonra İsa Mesih'in hayatı şöyle özetledi. Petrus şöyle dedi. Yahya'nın vaftiz çağrısından sonra Celilele'den başlayarak bütün Yahudiye'de meydana gelen olayları Tanrı'nın Nasıralı İsa'yı nasıl kutsal ruhla ve kudretle mesettiğini biliyorsunuz. İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor. İblisin baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu. Çünkü Tanrı onunla birlikteydi. Kutsal ruh İsa Mesih'in üzerindeydi. Ve onun gücüyle bütün bu şeyleri yapabildi. Ve İsa Mesih göğe alındıktan sonra kutsal ruhu babadan aldı ve bütün öğrencileri üzerine döktü. Biz dahil. Bizim üzerimize kutsal ruh dökülüyor. İsa Mesih'e iman eden herkes için bu vaat geçerlidir. Çünkü Petrus ne dedi? Elçiler 2:38. Petrus onlara şu karşılığı verdi. Tövbe edin. Her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve kutsal ruh armağanını alacaksınız. Bu vaat sizler, çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi için, Tanrımız Rab'in çağıracağı herkes için geçerlidir. Peki sen Tanrı tarafından çağrıldın mı? Evet. Yani sen çağrıldın mı? İsa Mesih'e eden herkes için bu vaat geçerli. Kutsal ruh senin üzerine dökülecek. Görümler göreceksin, düşler göreceksin yaşlıysan. Peygamberlikte bulunacaksın. Bu vaat herkes için. Tamam mı? Şimdi Mesih'in ikinci gelişinde bu nasıl tamamlanacak peki? Efesliler 1:14 şöyle diyor. Ruh Tanrı'nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir. Ne diyor? Kutsal ruh bizim mirasımızın güvencesidir. Bir garanti. Bizde kalıyor, bizde yaşıyor ki gelecekte kurtulacağımızdan emin olabiliriz. Tanrı bize bir vaat verdi. Kutsal ruh o vaatin güvencesidir. O günde kurtulacağız. Kurtulacağız. Mesih'e ait olan herkes için geçerlidir. Peki bu gerçeklere göre nasıl yaşamalıyız? Kutsal ruhla dolun. Her gün. Her gün. Kutsal ruhla dolun. Yani Tanrı'nın huzuruna gir. Ya Rab bana bugün kutsal ruh ver ki senin gücünle yaşayayım. Benim gücümle değil. Senin için yaşayayım. Benim için değil. Her gün dolun. Kutsal ruhta yürüyün. Kutsal ruhun sesini duyarak yaşayın. Tanrı'nın kutsal ruhunu kederlendirmeyin. Peki ruhu nasıl kederlendirebiliriz? Efesliler Pavlus ne diyor? Kurtuluş günü için o ruhla mühürlendiniz. Her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağırışma ve iftira sizden uzak olsun. Neden? Çünkü bu davranışlar ruhu kederlendirir. Ve biz kutsal ruhla dolduk artık. Onun için yaşayalım, tamam mı? Onun için her gün kutsal ruhla dolun. Peki, 6. vaata geldik. Şimdi gidiyoruz, tamam mı? Ölümden diriliş. Ölümden diriliş. Cennet bahçede Adem ile Hava ne kaybettiler? Sonsuz yaşamı kaybettiler. Ölmeye başladılar. Bahçeden kovulduktan sonra ölmeye başladılar. Ölüm dünyaya girdi. Adem sayesinde. Aşk olsun. Değil mi? Şimdi İsa Mesih geldi. Ama o gelmeden önce Hoşea diye bir peygamber şöyle bir vaat verdi. Hoşea 6:2. Yani Mesih'ten 600 sene önce yaşayan bir peygamber. Tamam mı? 2 gün sonra bizi diriltecek. 3. gün ayağa kaldıracak. Huzurunda yaşayalım diye. Dedi ki 3 gün sonra ölümden dirileceğiz. Hoşea kimden bahsettiğini bilmedi. Ama öyle bir görüm gördü. 3 gün geçti ve ölümden dirildik. Kimden bahsettiğini bilmedi. Ama kutsal ruhla dolarak şunu ilan etti. 600 sene sonra İsa Mesih geldi. Çarmıhta öldü Tanrı'nın kuzusu olarak. 3. günde bu vaati yerine getirerek ölümden dirildi. Bu nasıl ya? İmkansız. Tanrı'nın gücü olmadan, Tanrı'nın planı olmadan. Ve 1. Korintiler 15:3 aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca 3. gün ölümden dirildi. Hamdolsun. Şimdi biz şu ana kadar Hristiyanlık hakkında ne öğrendik? En azından umarım ki şunu öğrendiniz. Mesih'e iman ettiğimiz zaman Mesih'le birlikte eski hayatımıza ölüyoruz. Ve yeni bir yaşama onunla birlikte diriliyoruz. Değil mi? Ben iman ettiğim zaman 17 yaşındaydım. O dua ettikten sonra, yeniden doğduktan sonra, o an yaşadıktan sonra, yüzüm aynıydı. Bedenim aynıydı. İsim de aynıydı, Andy. Ama içimde yepyeni bir kişi vardı. Yeniden doğdum. Bu ruhsal bir kavram. Kolosiler 2:12. Vaftizde onunla birlikte gömüldünüz. Onu ölümden dirilten Tanrı'nın gücüne iman ederek onunla birlikte dirildiniz. Ve Romalılar 8:10. Eğer Mesih içinizdeyse bedeniniz günah yüzünden ölü olmakla birlikte aklanmış olduğunuz için ruhunuz diridir. Şimdi şöyle bir şey var. Ruhum ölümden dirildi. Yeniden yaşamaya başladı. Tamam mı? Ama bedenim hala ölmektedir. Bedenim ölecek. Benim cenazem olacak. Hepiniz geleceksiniz. Ağlayacaksınız. Olacak, değil mi? Ne zaman bilmiyorum. Bu beden ölecek. Ama ruhum artık diridir. Neden? Çünkü Mesih'e iman ettim. O beni diriltti. Şimdi günün birinde bu vaat tamamlanacak. Nasıl tamamlanacak? Sadece ruhlarımız değil, bedenlerimiz de ölümden dirilecek o günde. 1. Korintiler 15:51. İşte size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz. Son borazan çalınınca hepimiz bir anda göz açıp kapanaya dek değiştirileceğiz. Evet, borazan çalınacak. Ölüler çürümüz olarak dirilecek. Ve biz de değiştirileceğiz. Değil mi? O zaman o gün sadece ruhum değil, ruhum da bedenim de ölümden dirilecek. Ve o halde yenilenmiş, mükemmel, çürümez olan bedenimle Tanrı'nın huzurunda dans edeceğim. Çünkü bu bedenimde dans edemiyorum. Ama o günde yeni bedenimde dans edebileceğim. Bence. Evet, ve saçlarım bol olacak abi. Evet, değil mi? O gün için hasret çekiyoruz gerçekten. Hepimize verilen bir vaat hepimiz için geçerlidir. Peki bu gerçeklere göre nasıl yaşamalıyız? Umutla dolu. Tamam mı? Şimdi şifa var. Hastaysan eğer sizin için dua etmek istiyoruz. Ve Rab sana şifa verecektir. Ama vermezse eğer ve bizim bedenlerimizde hastalık devam ederse eğer, biliyoruz ki, eminiz ki günün birinde yeni bedenlerimizde hiç hastalık olmayacak. Değil mi? O zaman umudumuz var gelecekle ilgili. Çünkü eğer Tanrı ölüm yendiyse her engel, her problem yenebilir. Umut var her durumda, her anda umut var. 7. vaat nasıl geliyor? İki tane kaldı, tamam mı? Şimdi cennet bahçesini kaybettiğimiz günden bu yana insanoğluna müşterek bir hasret var. Tamam mı? Barış için, mükemmeliyet için, adalet için. Herkes öyle bir şeyler istiyor. Değil mi? Herkes öyle bir şeyler istiyor. Ve peygamberler hep gelecekle ilgili vaatler vererek şöyle diyorlardı. Günün birinde Tanrı her şeyi yenileyecek. Yeryüzü de gökyüzü de yenileyecek. Her şey yeni olacak. Ve aslında Yeşaya 65, Yeşaya şöyle dedi. Çünkü bakın, yeni bir yeryüzü, tamam bir görüm görüyor, tamam mı? Gelecekle ilgili Yeşaya. Yeni bir yeryüzü, yeni bir gök yaratmak üzereyim. Geçmiştekiler anılmayacak. Akla bile gelmeyecek. Yaratacaklarımla sonsuza dek sevinip coşsun. Çünkü Yeruşalim'i coşku, halkını sevinç kaynağı olarak yaratacağım. Yeruşalim için sevinecek. Halkım için coşacağım. Orada ağlayış ve feryat duyulmayacak artık. Hamdolsun. Orada birkaç gün yaşayıp ölen bebekler olmayacak. Yaşını başına almadan kimse ölümü tatmayacak. 100 yaşında ölen genç, 100 yaşına basmayan kişi lanetli sayılacak. Evler yapıp içlerinde yaşayacak. Bağlar dikip meyvesini yiyecekler. Yaptıkları evlerde başkası oturmayacak. Diktikleri bağın meyvesini başkası yemeyecek. Çünkü halkım ağaçlar gibi uzun yaşayacak. Seçtiklerim elleriyle ürettiklerinin tadını çıkaracaklar. Emek vermeyecekler boş yere. Felakete uğrayan çocuklar doğurmayacaklar. Çünkü kendileri de çocukları da Rab'in kutsadığı soy olacak. Onlar bana yakarmadan yanıt verecek. Daha konuşurlarken işiteceğim onları. Kurtla kuzu birlikte otlayacak. Aslan sığır gibi saman yiyecek. Yılanın yiyeceği ise toprak olacak. Çünkü dağımın hiçbir yerinde kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek. Böyle diyor Rab. Diyor ki günün birinde mükemmeliyet gelecek. Her şey yeniden yaratılacak. Her şey yenilenecek. Yeryüzü de, gökyüzü de. Ve İsa Mesih gelince, Pavlos onun hakkında şöyle der, her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan odur. Ne demek istiyor aslında? Şunu demek istiyor, İsa Mesih yeni yaratılışın ilk meyvesiydi. İlk doğanı odur. İsa Mesih ölümden dirildiği zaman yeni yaratılış başladı. O kişide. Tamam mı? Elçiler 3:21. Tanrı'nın eski çağlardan beri kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi her şeyin yeniden düzenleneceği zamana dek İsa'nın gökte kalması gerekiyor. Diyor ki İsa Mesih ölümden dirildi ve yeni yaratılışın ilk parçası, ilk olan, ilk doğan, ilk turfandı odur. Tamam mı? O geldi. Ondan sonra biz Mesih'te olanlar olarak yeni yaratılışın birer parçasıyız. Tamam mı? Tanrı'nın bir planı var. Her şey yeniden yaratacak. İsa Mesih'le başladı. Ondan sonra bizimle başladı. Bir kimse Mesih'te ise yeni yaratılış. Bir kimse Mesih'te ise yeni yaratılış başladı. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Tamam mı? O zaman etrafınıza bak. Etrafınıza bakın. Bu kişiler yeni yaratılışın başlangıcıdır. Andolsun. Ve ama yenilenecekler. Ruhsal olarak yenilendik. Bedenlerimiz de yenilenecek ve yenilenmiş bir yeryüzü de yaşayacağız. Yakup, elçi Yakup bizim hakkımızda şöyle dedi. O yaratıklarının bir anlamda ilk meyveleri olmamız için bizleri kendi isteği uyarınca gerçeğin bildirisiyle yaşama kavuşturdu. Yaratıklarının bir anlamda ilk meyveleri olmamız için. Tamam mı? Yeni yaratılışın ilk meyveleri biziz. Biz gelecek çağı temsil ediyoruz burada. Biz buraya ait değiliz. Tamam mı? Biz buralarlı değiliz. Biz geleceğe aitiz. Oradan geldik. Oraya aitiz aslında. Mirasımız orada. Vatanımız orada. Ve günün birinde, Mesih'in ikinci gelişinde, Vahiy 21:4, onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Tahta oturan işte, her şey yeniliyorum dedi. Sonra yaz diye ekledi. Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir. Her şey yeniliyorum. İsa'nın amacı başlangıçtan beri oydu aslında. Bu yozlaşmış, yorgun yeryüzümüzün yeniden yaratılacak. Ve mükemmel bir şekilde. Aslında bundan daha mükemmel, daha görkemli bir şekilde bence. Bu gerçeklere göre nasıl yaşamalıyız? Geçici olan bu çağın boş ve aldatıcı zenginliklerle fazla ilgilenmeyin. Çünkü geçici. Gidecek. Biz geleceğe aitiz. Gelecekle ilgilenelim. Tamam mı? Ve en son vaat. Adem bahçesinde kaybettiğimiz bir şey daha vardı. Adem ile Hava günah işlemeden önce Tanrı'nın huzurunda yaşıyorlardı. Tamam mı? Tanrı'nın huzurunda yaşıyorlardı. Ve onlar bahçeden kovulduktan sonra Tanrı'nın huzurunu kaybettiler. Artık bizim ile Tanrı arasında bir engel oldu. Ve biz Tanrı'nın huzurunda yaşamıyoruz artık. Ve eski anlaşma boyunca Rab aranızda konacağım diye vaatler veriyordu. Tamam mı? Aranızda konacağım. Aranızda yaşayacağım. Sizinle olacağım. Ve buluşma çadırı, Süleyman'ın tapınağı hep bu vaadin simgeleriydi. Günün birinde Rab aramızda yaşayacak. Ve Leviler 26:11 Tanrı şöyle dedi. Konutumu aranızda kuracak, size sırt çevirmeyeceğim. Aranızda yaşayacak, Tanrınız olacağım. Siz de benim halkım olacaksınız. Tamam mı? Öyle bir vaat verdi. Aranızda yaşayacağım, siz de benim halkım olacaksınız. Benden uzak olmayacaksınız artık. Bana yaklaşabileceksiniz. Öyle bir vaat veriyordu. Ama aslında buluşma çadırı yetmedi. Tapınak yetmedi. Ve Yeşaya bir söz daha verdi. Yeşaya 7:14. Bundan ötürü Rab'in kendisi size bir belirti verecek. İşte kız bakire gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İmmanuel koyacak. İmmanuel ne demek? Tanrı bizimle. Ve diyor ki, ve bu İsa Mesih gelmeden 700 sene önceydi. Yeşaya ne dedi? Bakire gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İmmanuel koyacak. Ve İsa Mesih gelince bu vaati tamamıyla yerine getirdi. Bir bakireden doğdu. Adı neydi? İmmanuel. Yani Tanrı bizimledir. Artık bir tapınağa gerek yok. Artık Kudüs'e gitmeye gerek yok. Artık bir kilise binaya gelmeye gerek yok. Özel bir yerle ilgili değil, bir kişiyle ilgili artık. Nerede Tanrı'yla buluşabiliriz? İsa Mesih'te. Tamam mı? Bir yerde değil, bir kişide. Ve İsa Mesih Yuhanna 2:17'de şöyle bir hikaye var. Öğrencileri evin için gösterdiğim gayret beni yiyip bitirecek diye yazılmış olan sözü hatırladılar. Yahudi yetkililer İsa'ya bunları yaptığına göre bize nasıl bir belirti göstereceksin diye sordular. Her zaman bir belirti istiyorlardı. Tamam mı? Bize harika bir şeyler göster. Tanrı İsa'nı eğer. Nasıl bir belirti göstereceksin? İsa şu yanıtı verdi. Bu tapınağı, yani Kudüs'teki tapınak, bu tapınağı yıkın. 3 günde onu yeniden kuracağım, dedi. Yahudi yetkililer, bu tapınak 46 yılda yapıldı. Sen onu 3 günde mi kuracaksın, dediler. Ama İsa'nın sözünü ettiği tapınak kendi bedeniydi. Yani İsa Mesih kendinden bahsettiği zaman tapınaktan bahsediyordu. Ne anlamına geliyor bu? Demek ki bizim ile Tanrı buluştuğumuz nokta İsa Mesih'te. İsa Mesih'te. Çünkü o %100 ilahi ve %100 insaniydi. Orada Tanrı ile adam bir araya geldiler. Ve biz de Mesih'te Tanrı'yla görüşebiliriz. Yüz yüze gelebiliriz. Şimdi Efesliler 2:21. Bizim mirasımız nedir? Kilise olarak. Bütün yapı Rab'e ait kutsal bir tapınak olmak üzere onda kenetlenip yükseliyor. Burada Pavlus kilise hakkında yazıyor. Siz de ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih'te inşa ediliyorsunuz. Tamam mı? Biz kutsal bir tapınak olmak üzere birlikte inşa ediliyoruz. Hepimiz birer bir diri taşlarıyız. Ya bozun parçalarıyız. Ve birlikte bina edilerek bunun gibi bir tapınak değil. Ama diri insanlardan oluşmuş bir tapınak olmak üzere bina ediliyoruz. Amin. Ve en son günde İsa Mesih'in ikinci gelişinde bu nasıl tamamlanacak? Vahiy 21. Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de yoktu artık. Kutsal kentinin yeni Yeruşalim'in gökten Tanrı'nın yanından indiğini gördüm. Güvey için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi. Burada kiliseden bahsediyor. Diyor ki kilise İsa'nın gelini. Tamam mı? Bizi seviyor, bizim için feda etti. Bizi istedi, ardımızdan kovaladı ve en sonunda yetişti. Gelin olarak bizi seviyor. Bize sahip çıktı. Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim. İşte Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar onun halkı olacaklar. Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Bu gerçeklere nasıl yaşamalıyız? Aslında kutsal bir Tanrı korkusu aramızda olsun. Çünkü Tanrı burada oturuyor. Buranın ev sahibi kim? Tanrı. Kime ait bu kilise? Tanrı. Bizim önderimiz kim? Tanrı. Ona aitiz. Onun halkıyız. Ona boyun eğiyoruz. Ve o da aramızda yaşıyor. Tamam mı? Ve yaklaşalım babamıza. Çünkü o aramızda yaşıyor. İşte Tanrı'nın büyük tasarısı budur. Şimdi bugün ne yaptık? Bütün kutsal kitabı yaptık. Tamam mı? Sertifikası alabilirsiniz. Duvara asabilirsiniz. Hayır. Ama Tanrı'nın büyük tasarısı bilmemiz lazım. Yoksa yani romandan bir sayfa okuyorsan hiçbir şey anlamayacaksın. Filmden bir sahne izlersiniz, hiçbir şey anlamayacaksınız. Ya bozun bir parçasına bakarsınız, çözemezsiniz. Ve hepimiz Tanrı'nın büyük tasarısında nerede bulunuyoruz? 2012'de. İsa Mesih'in birinci gelişi ile ikinci gelişi arasında yaşıyoruz. Her şey Mesih'te yerine geldi. Ama aynı zamanda henüz gelmemişti. Ve biz bu şekilde yaşıyoruz. Mirasımız çok. Ama yine de geleceğe aitiz. Ve Tanrı hepinizi 1000 sene önce yaşatmadı. 1000 sene sonra yaşatmadı. 2012'de İstanbul'da bu kilisede yaşamınızı istedi. Öyle planladı, değil mi? Demek ki sizin için, hepimiz için bir tasarısı var. Bir tasarısı algısına sahip olabiliriz. Ayağa kalkalım. Gözlerimizi İsa'ya kaldıralım. Bir ilahi söyleyeceğiz. Ve söylediğimiz zaman yani dua edelim. Tamam mı? Ya Rab, buradayım. Görkemli hikayeni duydum. Ve ben de o hikayeye dahil oldum. Ben rolümü yerine getirmek istiyorum. Değil mi? Ben bana bir rol verdin Rab. Ben onu gerçekleştirmek istiyorum.